Ayrım 8. Bazuka. Murat Uyur Kulak. Sayfa 75. Kırmızı. İnsan çocukken bir büyük saadet ülkesinde yaşıyor. Sağa sola şuursuzca koşturup neşeyle kişniyor. Sonra büyüyor. Büyüdükçe salaklaşıyor. Salaklaştıkça unutuyor o mesut diyarı. Bir nevi ölüyor. Çocuklukla yaşlılık arasındaki dönem Araf misali. Kitabesi ağır mesailerle, küçük hesaplarla, kesif mutsuzluklarla yazılan bir mezar taşının gölgesinde. Azap gibi boktan hayatlar. Yetişkinler zombilere benziyor. Fakat yaşlanınca adeta ikinci kez doğuyor insan. Diriliyor. Ahirete birkaç adım kalmışken tekrar yaşamaya başlıyor. Yaşlıların yetişkinliğin arafını unutmasını bunaklık diyorlar. Çok yanlış. Onlar unuttukça hatırlıyor. Yaşlılar, en huysuzları, en nemrutları bile çok matrak, hazin ve dürüst oluyor. Benim bir Hamza dedem vardı. Daha doğrusu annemin dedesi. Küçük bir çocuktum onu tanıdığımda. Aileler arasında nikah töreni sırasında vuku bulan bir kavgadan dolayı anne tarafıyla görüşüp tanışmak nasip olmamıştı. Küslük bitip aileler kalabalık bir yemek eşliğinde barıştığında 5 yaşında filandım. Beni onun karşısına dikip "Bak bu büyük deden Hamza, öp elini" demişlerdi. Elinin üzerindeki kahverengi lekeleri, dudağımı zımpara gibi acıtan kuru, çatlak derisini dün gibi hatırlarım. Bir de dedenin büyüğünün ne manaya geldiğini merak ettiğimi. Ama en net hatırladığım şey, Hamza'nın yüzünün neredeyse yarısını kaplayan kocaman, kapkara güneş gözlüğüydü. Ben elini öperken babama doğru kafasını kaldırıp, "Nedir bunun ismi?" diye sormuştu. Murat cevabını verdiklerinde öfkelenip elini hışımla çekmiş, bağırmıştı. "Ermeni ismi mi koydunuz çocuğa? Mehmet'in, Ahmet'in suyu mu çıktı? Allahsız kitapsızlar, sizin hiçbir işiniz rast gitmez." Benden söylemesi. Yaşlanmak, Hamza'nın gövdesinde küçülmeden ziyade büyüme tesiri yapmıştı sanki. Çok iri bir adamdı. Her daim kalın bir bastonla dolaşırdı etrafta. Sokakta oynayan çocukların gürültüsünden hiç haz etmezdi. Kaç kez bastonunu kaldırıp gözündeki kara gözlüğüyle küfrede küfrede çocukları kovalamasını seyretmiştim evin penceresinden. Hastalıklı, cılız bir çocuktum. Sokağa çıkmama izin vermezlerdi. Hamza çocuk avından yılıp soluk soluğa eve döndüğünde "Kalmadı şöyle efendi gibi çocuk doğuran. Piç fırlıyor artık bütün karıların amından" mealinde söylenir. Annemse beni kolumdan tuttuğu gibi onun galiz küfürlerinin menzilinden apar topar çıkarırdı. Birinci Dünya Savaşı ve akabinde, İstiklal Harbi sırasında, tam 9 sene evini bir kez olsun görmemecesine askerlik yapmıştı Hamza. Rivayete göre savaş sırasında hafiften delirmiş. Terhis olup döndükten sonra bir yıl boyunca evin en karanlık odasına kapanmış. Tek bir insanla konuşmamış. Saçı sakalı birbirine karışmış halde. Gönüllü, ev içi sürgünlüğünü nihayete erdirdiğinde ilk yaptığı şey karısından mercimek çorbası pişirmesini istemek olmuştu. Karısı Hamza'nın artık iyileşme iklimine girdiğini sanıp sevinçle çorbayı yapmış. Fakat çorba dolu tabağı sofraya koyduğunda kaşığı alnının ortasına yemişti. Bizim oralarda çorbayı bol salça ve acı biberle yaparlar. Rengi kırmızı olur. Hamza'nın kaşığı karısının kafasını fırlatmasının sebebi de işte buydu. "Bundan sonra önüme kırmızı yemek koyarsan seni gebertirim" diye avaz avaz bağırmıştı büyük nineme. Meselenin aslı çok geçmeden anlaşılacaktı. Adeta boğa gibi kırmızı renge dayanamıyordu Hamza. Ne zaman kırmızı görse öfkeleniyor, kendini kaybediyordu. Bir keresinde odun kırarken fırlayan bir kıymık koluna batmış. O koca, heybetli adam inceden sızan kanı görür görmez şak diye düşüp bayılmıştı. Velhasıl o evde yıllar boyu bir kez bile alenen karpuz yenmedi. Yemeklere domates ve salça konmadı. Mekanda kırmızı olan ne varsa ya atıldı ya eşe dosta dağıtıldı. Ta ki gözlük gelene kadar. Hamza'nın kırmızıyla karşılaşmak korkusundan sokağa adım atmadığını, ev içindeki daimi ve asabi itfarlığıyla hane halkına cehennem azabı yaşattığını duyan tahsilli bir akrabamız, ta İstanbul'dan getirmişti parlak renkleri öldüren o kapkara gözlüğü. Gözlüğün İstanbul'dan geldiği günün hikayesi, aile içinde efsane gibi dilden dile dolaşırdı. Hamza gözlüğü taktığı gibi evden fırlamış ve birkaç saat sonra nadir bir neşeyle dönmüştü. Anlatılanlara bakılırsa, Hamza doğruca camiye gidip imama gözlükle namaz kılmanın günah olup olmayacağını sormuş. Yakışık almasa da günah olmayacağını öğrenince çocuklar gibi sevinmişti. Artık cuma namazlarını rahat rahat Tanrı'nın evinde kılabilecek, yerdeki halıların, duvardaki ayetlerin, imamdaki cübbenin kırmızısı onu engelleyemeyecekti. Ve artık kendisi gibi yaşlı birkaç arkadaşıyla kahvehanede ferah feza oturup sohbet edebilecek. Tavladaki pulun, duvardaki bayrağın, bardaktaki çayın kırmızısı onu öfkelendiremeyecekti. O havaları uçmayacaktı da kim uçacaktı? Hamza, solcu bir öğretmen olan babamı hiç sevmezdi. Ona göre solcuların topu dinsizdi. Babamın muhacirliği de ilave bir eksi puandı Hamza'nın gözünde. Her fırsatını bulduğunda bu muhacirler hazıra kondu. Biz savaştık, onlar gelip hazıra kondu. Hem bunların belleri de dilleri de gevşektir. Muhacire kız verdiniz ya, hiçbirinize hakkım helal değil. Kürde verseniz daha iyiydi. Onlar hiç olmazsa merttir, dürüsttür. Muhacir kapıdan girdi miydi, namus bacadan çıkar diye söylenir de söylenirdi. Hiç söndürmediği sigarasından dumanlar saça saça söylenmek, genellikle onun tek konuşma biçimiydi zaten. Aile fertleriyle dolu kalabalık salonun en ücra köşesinde, dudaklarında duadan mı, küfürden mi kaynaklandığını kimsenin bilmediği, daimi bir kıpırtıyla öylece oturur, yarı yarıya kıstığı gözleriyle etrafı kollardı. Hamza ortamdayken hassas meselelerin konuşulmaması gerektiğini herkes bilirdi. Hele siyaset konuşmaktan özenle kaçınılırdı. Çünkü hangi siyasi eğilimi savunursanız savunun, Hamza'dan sıkı bir fırça yemeniz garantiydi. Hamza'ya göre sağcısı solcusu, dindarı laiği, hepsi aynı bokun soyuydu. Birinin küfrü hak etmesi için isminin başında siyasetçi sıfatı olması kafiydi. Vatanı satmak için hepsi yarış halindeydi. Tek meselesi alıcının kim olacağıydı. Rusya, Amerika, Arabistan, Avrupa, Türkiye'yi ucuza kapatmak için sıraya girmişti. İşte dananın kuyruğunun kopup, Hamza'nın dilinin kemiğinin tuzla buz olduğu noktada burası oldu. Ondan sonra bitmek bilmez bir savaş hatırası furyası başlardı. Hamza'nın yaşından beklenmeyecek bir zindelik ve akıcılıkla saatlerce anlattığı o hatıraları dinlemek mecburiydi. Kimse yerinden kıpırdayamaz, tuvalete bile gidemezdi. Çünkü kalkma gafletinde bulunanlar, en yakası açılmadık küfürleri sineye çekmek zorunda kalırdı. Hamza'ya göre onlar bu vatanı envai çeşit iç ve dış düşmana karşı cenk ederek kurtarmışlardı. Bir anlatmaya başladım Hamza'nın gazabından, ülkede yaşamış ve yaşayan herkes nasibini alırdı. Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen muhacirlerin bir tekinde iş yoktu. Topu ahlaksızdı, gevşekti. Elinde imkan olsa hepsini geldikleri yere gönderirdi. Kürtler mertti, dürüsttü ama haindi de. Fırsat varken topunu imha etmek lazımdı. Ama iş işten geçmişti. Ermeniler çok Müslüman öldürmüştü. Onları sürmesek ortalıkta Müslüman bırakmayacaklardı. Rumlar Yunan'la birlik olmuş, vatanı işgal edip Bizans'ı tekrar kurmaya kalkmıştı. Muvaffak olamayıp kaçarken de intikam maksadıyla güzelim İzmir'i cayır cayır yakmışlardı. Araplar bizi sırtımızdan hançerlemiş, topraklarımızı İngiliz gavuruna satmışlardı. Zaten Araplar kaba, cahil ve pis olurdu. Bu ihanetlerine hiç şaşmamalıydı. Acemler kendilerini bir bok sanan ama şiir okuyup şarap içmekten başka bir şey bilmeyen sahtekarlardı. Acem oyunu diye bir atasözü boşuna çıkmamıştı. Ayaküstü insanın donunu kıçından çekip alırlardı. Çingeneler hırsızdı, Lazlar aptaldı, Yahudiler dolandırıcıydı. Vatan sınırları dahilindeki halklara yönelik bu hezeyanlı küfür yağmurundan, Türkler muaf kalsaydı, Hamza'yı bir türlü meczup gibi kendi haline bırakmak, hatta onu acımayla karışık bir anlayışla bırakmak mümkün olabilirdi belki. Ama gel gör ki en ağır sözleri Türkler aleyhine sarf ederdi. Hamza'ya göre Türkiye'nin esas düşmanı Türklerdi. Çünkü Türkler tembeldi. Türkler korkaktı. Türkler saftirikti. Türkler cahildi. Türkler en büyük sahtekardı. Kahramanlık destanlarının, yiğitlik hikayelerinin hepsi yalandı. Türkler tatlı canları ne zaman tehlikeye düşse, anında kaçarlardı. İstiklal Harbi'nde asker kaçaklarının sayısı, savaşanların sayısından fazlaydı. Ama kimse bunu bilmez, bilse de söylemezdi. Türklerin savaş sırasında yediği hatları oturup yazmaya kalksa, kitaplara sığmazdı. Ama hakikatleri gizliyorlardı. Millete ecdadının kahraman olduğuna inandırıyorlardı. Hamza'yı ağzı açık dinleyen bütün aile fertlerinin aklına aynı soru geliyor. Ama kimse sormaya cesaret edemezdi. "Sen tek başına mı savaştın?" dedi. Hamza'nın ilk bunaklık emaresinin konusu bendim. Bir de annem. Bir gün salonda otururken anneme dönüp, "Bu ortalıkta dolaşan velet kim? Nereden getirdiniz bu piçi Leyla?" diye sormuştu. Beni tanımamıştı. Bununla kalsa iyi. Anneme 6 aylıkken kızamıktan ölen ilk kızının ismiyle hitap etmişti. Leyla ismiyle anıldığını duyduğundan annem Ayla'nın darmadağın bir suratla ürperdiğini, bunun beni de korkuttuğunu hatırlıyorum. Hamza'nın beni unutması ise hoşuma gitmişti. Belki Ermeni Murat olmaktan kurtulup kendimi yepyeni bir isimle kabul ettirebilirdim ona ve beni sevmesini, okşamasını sağlayabilirdim. Emareleri başka emareler takip etti. Bir gün sinirli bir imam bulduk kapımızın önünde. Yanında Hamza'yla. Namazın orta yerinde herkes secdedeyken ayağa fırladı. Ayet levhalarından birini gösterip yanlış yazılmış düzeltin diye bağırmaya, küfretmeye başladı. Biz Tanrı huzurunda böyle münasebetsizlikler istemeyiz. Sizden ricam dedenize mukayyet olmanız. Hatta bence acilen bir hekime gösteriniz dedi imam. Ve biz Hamza'nın okuma yazma bildiğini ilk kez o zaman öğrendik. Bizim bildiğimizden farklı bir dilde okuyup yazıyordu. Ama neticede biliyordu işte. Çok şaşırmış, ona saygı duymuştuk. Benim için en mühim bunaklık emaresi ise bir Ramazan bayramı sabahı beni yanına çağırıp tam bir torba şeker vermesiydi. Demek ismimi unutmuştu. Kesin unutmuştu. Çünkü şeker vermekle yetinmeyip bir de beni kucaklamış, boynuna bastırmıştı. O lezzetli ter kokusunu doyasıya çekmiştim içime. Babamın kokusuna benziyordu. Babam muhacirdi, Hamza değildi ama ter kokuları birbirine benziyordu. İnsan büyük, saadetli ve güvenli bir dünyaya giriveriyordu onları koklarken. Sanırım Hamza dedemi ben öldürdüm. İstemeden oldu ama ben öldürdüm. Kahvehaneden döndüğü gün evin içinde uçurduğum kağıttan uçağın peşinden, kendinden geçmiş bir halde koşmuyor olsaydım, tam kapıyı açıp hole adım attığımda Hamza'ya çarpmamış olsaydım, Hamza çarpmanın etkisiyle yere yuvarlanmamış olsaydı, yere yuvarlanırken gözlüğü gözünden fırlayıp kırılmamış olsaydı, hane halkı onun gözlüğüne güvenerek evin içindeki kırmızı sansürünü gevşetmemiş olsaydı, o gevşeme nedeniyle kapının önüne dizilen ayakkabıların altına gelişi güzel gazeteler serilmiyor olsaydı, o gazetelerinin birinin baş sayfasındaki nal gibi büyük bir renkli fotoğrafın muhtevası ölü ele geçirilen teröristler olmasaydı, ölü ele geçirilen teröristlerin bedenlerinden o kadar çok kan akmamış olsaydı, Hamza'nın yuvarlandığı yerde ıhlayarak açtığı gözlerinin buluştuğu ilk görüntü o resim olmasaydı, belki büyük dedem bugün hala yaşıyor, biz de milletçek onu dünyanın en yaşlı insanı sıfatıyla Guinness Rekorlar kitabına yazdırmaya gayret ediyor olacaktık. Ben ayağa kalkıp bana sıkı bir azar kaymasını, belki okkalı bir tokat atmasını, yanı başında tir tir titreyerek beklerken o resme kilitlenip kaldı. Kapının önünde hafifçe doğruldu. Sırtını duvara verip bağdaş kurdu. Uzanıp gazetedeki resmi yırttı. Gözlerine doğru yaklaştırıp bir kuyumcu dikkatiyle dakikalarca inceledi. Vakit geçtikçe aldığı nefesler sertleşiyor, yüzünün her daim sert çizgilerinde tuhaf bir yumuşama seziliyordu. O yumuşaklık belli bir noktada iyice oturdu, tümüyle sahip oldu yüzüne. Bir an gülecek sandım ama gülmedi. Resmi gömleğinin cebine sokuşturup yavaşça ayağa kalktı. Doğruca evin en karanlık odasına yöneldi. Odaya girdi. Kilitte çevrilen anahtarın metalik sesini duydum. Ve bir kez, sadece bir kez, boğuk bir hıçkırık. Tam 4 gün kaldı odada. Kapının diğer tarafındaki yalvarmalara, ikna gayretlerini aldırmadan, yemeden, içmeden, tek bir ses çıkarmadan, bütün ailenin büyük dayımın kapıyı kırma önerisini hararetle desteklediği ve yeni gözlük de hala gelmedi. Allah o İstanbullu optiğin belasını versin diye inlediği 4. günün gecesinde salonun kapısında belirdi Hamza. Bitkindi. 4 günde iğne ipliğe dönmüş. O heybetli hacminin neredeyse hırsını kaybetmişti. Ve sırılsıklandı. Üzerinden tüten çiş kokusu bir anda tüm mekanı kapladı. Teyzelerim orta sehpasının üzerine labale bir şekilde konulmuş kırmızı yelekli gürbüz, Bavyera köylüsü biblosunu cam havliyle kaldırmaya yekinirken Hamza hiç oralı bakmadı. Kapıda durup salondakilerin yüzüne tek tek baktı. Bana bakarken yüzü sanki şefkatle titredi bir an ya da bana öyle geldi. Onu ilk defa gözlüksüz görüyordum. Büyük mavi gözlerinin ne kadar güzel, bakışlarını ne kadar kuvvetli bulduğumu hatırlıyorum. Çocuk aklımla bile o gözlerin içime işlediğini, bütün bir ömür çıkmamacasına ruhuma kazındığını ve daha yeni bulduğum o bakışları çok geçmeden kaybedeceğimi anında hissettim sanırım. Ağlamaya başladım. Kendimi tutamıyordum. Ağladıkça ağlamak geldi içimden. Giderek şiddetleniyordu hıçkırıklarım. Bir noktadan sonra figana dönüştü. Hamza ağır ağır koltuğuna ilerleyip yavaşça otururken annem beni ve gözyaşlarımı çıkardı salondan. O gece o salonda ne yaşandığını yıllar sonra küçük dayımdan kör kütük sarhoş olduğumuz bir meyhanede öğrenecektim. Sanırım dayım o geceyi ancak sarhoşken anlatabilirdi. Ben de sadece sarhoşken dinleyebilirdim. Hepsini anlatmaya şu anda da mecalim yok. Tek diyebileceğim şu ki, Hamza kırmızıyı sevmiyordu. Çünkü ölüm ve zulüm kırmızının kardeşiydi. Hamza beyazı da sevmiyordu. Çünkü mermi kafaya girince beyin beyaz beyaz saçılıyordu. Sarıyı da sevmiyordu. Çünkü irin bağlayan yaralardan sarı sıvılar akıyordu. Hamza hangi renk parlıyorsa o rengi sevmiyordu. Renkler ve insanlar yalancıydı. O geceden 1 ay sonra öldü Hamza dedem. Vasiyetini yazdığı kağıt parçasındaki harfler denizdeki dalgalar gibiydi. Kavisli, yumuşak. Orasında burasında noktalar vardı. Martılar, karabataklar gibi. Vasiyeti imama götürdük, anlayamadı. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne götürdük. Kimse çözemedi. Nihayet üniversitede bir hocaya okuttuk. Şunlar yazıyordu vasiyette. Tütün tabakam, yoldaşım, silah arkadaşım Hataylı Arap Fahri'nin. Çakmağım beni pusudan kurtaran Ahmetli Kürt Cemal'in. Bankadaki 20 liram Çermikli Ermeni kızı Seher'in. Asıl adı Heranuş. Gözlüğün kılıfında bir cumhuriyet altının var. Onu da Muhacir Hasan'a verin. Murat'ın tahsiline harcasın. Kusuruma bakmasın. 8. ayrımın sonu, sayfa 83.